Hakimler kitabının 11. bölümüne geldik. Burada 9. hakim olan Yiftah'ı göreceğiz. Yiftah adında yiğit bir savaşçı vardı diyor 1. ayette. Bir fahişenin oğlu olan Yiftah'ın babasının adı Gilad'tı. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim ilk nokta Yiftah'ın etkin bir önder lider olduğudur. Ama bunun yanı sıra kendisine karşı kara bir leke bulunmaktadır önünde. Bir fahişeden doğmuş olması nedeniyle aile içerisinde gayrimeşru bir durumda olmasıydı. Gilad'ın karısı da ona erkek çocuklar doğurmuştu. Bu çocuklar büyüyünce Yiftah'ı kovmuşlardı. Ona babamızın evinden miras almayacaksın çünkü sen başka bir kadının oğlusun demişlerdi diyor 2. ayette. Süleyman'ın özdeyişleri 2. bölüm 16. ayette yabancı kadının yani fahişe kadının oğluna dikkat edilmesi gerektiği anımsatılır. Yahudi tarihçi Josephus, Gilad'ın karısının bir Yahudi olmadığını yazar. Yine Yahudi kaynaklarında bu kadının bir İsmailli yani bir Arap olduğu bildirilir. Evet, Yiftah sıradan bir sokak fahişesinin oğluydu. Gayri meşruiyet yani yasal olmayan bir doğum özelliği, o kişi kim olursa olsun o kişiyi mimleyen, lekeleyen bir özelliktir değil mi? Yiftah adındaki bir adam sürgüne gönderilmişti. Açıkçası Yahudi toplumundan kovulmuş, atılmış bir adamdı. Yasanın tekrarı 23.2'de Musa'nın şeriatı uyarınca böyle bir adamın Rabbin cemaatine bile yaklaşması yasaklanıyordu. Gayrimeşru bir çocuk olmak bir kimse için oldukça ağır bir yara almakla birlikte birçokları bu yaralarını zamanla tedavi edebilmişlerdir. Gayrimeşru olan krallar, imparatorlar, generaller, şairler, ressamlar ve niceleri gelmiştir tarihten. Ünlü İngiliz Fatihi William imzasını şöyle atmış. William Pitch. Çünkü gayrimeşru bir özellikle dünyaya gelmiş birisiydi bu adam. Yiftah da aynı özellikte birisiydi ve bu olumsuzluğu nasıl yendiğini hep birlikte göreceğiz. Hakimler 11. bölüm 3. ayette Yiftah kardeşlerinden kaçıp Tov yöresine yerleşti diyor. Çevresinde toplanan serserilere önderlik etmeye başladı. Yiftah Yahudi toplumundan kovulduktan sonra çevresinde haydutlardan oluşan bir çete kurmuş ve bu çetenin başına geçmişti. Burada İsrail'e hakim olmazdan önce bir adamın üç olumsuz yönünü görmekteyiz. İlkin bu adam bir fahişenin oğluydu. İkinci olarak bu adam babasının öz oğulları yani üvey kardeşleri tarafından İsrail'den kovulmuştu. Ve son olarak da bu adam çevresine kendisi gibi toplum dışı kalmış insanlardan bir çete oluşturup bu çetenin başına geçmişti. Böyle bir adamdan yararlanabileceği kimsenin aklına gelmese de Tanrı'nın aklına gelmişti. Yani böyle bir adamı Tanrı kullanabilir mi? Evet, kullanır. Tanrı böyle kimseleri de kendi amaçları doğrusunda kullanmıştır ve halen de kullanabilir ve kullanmaktadır. Tanrı, değerli dostum, anlaşılamaz yöntemlerle çalışır ve bu dünyadan dışlanmış kimseleri bile seçebilir. Zaten Tanrı'nın gözünde günah günahtır. Hangi ortamdan gelirsek gelelim, nerede doğup büyürsek büyüyelim, eğer hayatımızda günah varsa, ki her insanın hayatında günah vardır, o zaman hepimizin Tanrı tarafından çöplüğe atılması gerekir. Ama Tanrı böyle yapmıyor. Tanrı bizleri seviyor. Bizim yaratıcımız olarak bizleri seviyor ve bizleri kullanmak istiyor. Tanrı aynı zamanda kendisiyle beraber çalışmalar için seçtiği insanları alçak gönüllü kılar. O Yusuf'un, Musa'nın ve Davut peygamberin gururlarını ortadan kaldırarak onları alçak gönüllü kimseler haline getirmiştir. Yine Rabbimiz İsa Mesih de çok alçak gönüllü birisiydi. O insanlar tarafından reddedilmiş, hor görülmüş birisiydi ama aynı zamanda o yapıcıların işe yaramaz diye reddettikleri köşe taşıydı ve bu köşe taşı binanın en önemli taşı olmuştur. Onunla ilgili olarak düşmanları bu adamın bizi yönetmesini istemiyoruz diyorlardı. Ama Tanrı onu çok yükseltti ve ona yani İsa'ya her adın üstünde bir ad verdi. Bugün dünyada kendilerinin Tanrı'nın ruhsal çocukları olduğunu iddia edip de aslında onun ruhsal çocukları olmayan yani Tanrı'nın ruhsal çocukları olmayan insanlar çoktur. İşin aslına bakılacak olursa bu insanlar yeniden doğmadıkları için Tanrı'nın önünde ruhsal alanda gayrimeşrudurlar. Tanrı'nın meşru, yasal bir çocuğu olmanın tek yolu İsa Mesih'e iman etme, ona iman ederek yeniden doğmaktır. Çünkü bu yolla insanın günahları affediliyor. Ve affedilen insan ancak kutsal olan Tanrı'nın çocuğu olabilir, Tanrı'nın önünde durabilir. Yiftah sürgündeydi ama şimdi yüksek bir makama gelecekti. Bir süre sonra Ammon oğulları İsraillere savaş açtı. Savaş patlak verince Gilad ileri gelenleri Yiftah'ı almak için Tov yöresine gittiler. Ona gel komutanımız ol, Ammon oğulları ile savaşalım dediler. Yiftah, benden nefret eden, beni babamın evinden kovan siz değil miydiniz diye yanıtladı. Sıkıntıya düşünce neden bana geldiniz? Gilad ileri gelenleri sana başvuruyoruz çünkü bizimle gelip Ammon oğulları ile savaşmanı bize Gilad halkına önderlik etmeni istiyoruz dediler. Hakimler 11, 4-8 ayetler arası. Gilad'ın ihtiyarları Yiftah'a oldukça iyi bir öneride bulunmuşlardı. Yiftah, Ammon oğulları ile savaşmak için beni götürürseniz, Rab de onları elime teslim ederse sizin önderiniz olacak mıyım diye sordu. Gilad ileri gelenleri Rab aramızda tanık olsun, kesinlikle dediğin gibi yapacağız dediler. Diyor Hakimler 11. bölüm 9 ve 10. ayetlerde. Yiftah, Gilad'ın ihtiyarları için güç şartlar öne sürmeye başlar. Ama bunun karşısında Gilad'ın ihtiyarları gururlarını kırmak ve Yiftah'ın şartlarını kabul etmek zorunda kalırlar. Bu İsrail ulusu için çok aşağılayıcı bir davranıştı. İçlerinden kovdukları adama avuç açmak zorunda kalmışlardı. Yiftah şunu açıklığa kavuşturur. Şöyledir, eğer ben sizin hakiminiz olacak ve sizi düşmanın elinden kurtaracaksam, o zaman sizin üzerinizde de egemenlik sürmem, yani sizi yönetmem gerekecektir. Ve böylece Yiftah dizginleri eline alır ve başa geçer. Böylece diyor, 11-12. ayetlerde Yiftah Gilad ileri gelenleriyle birlikte gitti. Halk onu kendine önder ve komutan yaptı. Yiftah bütün söylediklerini Mispa'da Rabbin önünde yineledi. Sonra Ammon kralına ulaklar göndererek aramızda ne var ki ülkeme saldırmaya kalkıyorsun dedi. Eğer bu ayetlerin sonrasını okuyacak olursanız orada Yiftah'ın Ammon oğullarının İsrail topraklarına nasıl girdiğini özetlediğini görürsünüz. Yiftah Filistin topraklarının bu toprakları yasal yollarla ele geçiren İsrail oğullarına ait olduğunu açıklıkla belirtir. Ammon oğulları İsrail oğullarını sadece Filistin topraklarından sürmek istemiyor, aynı zamanda onları yok etmek, ortadan kaldırmak istiyordu. Aynı durumu bu 100 yılın içinde gördük değil mi? Birçok devletler Yahudileri tamamen ortadan kaldırmak, yok etmek istedi. Hatta Almanlar, Hitler 6 milyon Yahudi'yi öldürdü. Birçok ülkede halen Yahudi düşmanlığı sürüp gitmektedir. İşin politik yanına girmek istemiyorum ama bu ayetlerde söz edildiği için bu ayetleri kendinizin okumasında yarar olduğunu düşünüyorum. Yiftah bu ayetlerde İsrailoğullarının bu topraklar üzerinde yasal haklara sahip olduğunu açık ve belirgin sözlerle ispatlamaya çalışmaktadır. Ne var ki Amon krallığı Yiftah'ın kendisine ilettiği bu sözlere kulak asmadı. Rabbin ruhu Yiftah'ın üzerine indi. Yiftah Gilad ve Manaşe'den geçti. Gilad'daki Mispa'dan geçerek Ammon oğullarına doğru ilerledi diyor. Hakimler 11. bölüm 28-29. ayetlerde. Burada Ammon kralının Yiftah tarafından yazıldığı anlaşılan mektubu tamamen reddettiğini görüyoruz. Kral mektupta yazılanların hiçbirini kabul etmeyeceğini söylüyor. Bunun üzerine Yiftah oluşturduğu ordusunu Ammon oğullarının üzerine sürer. Topraklarından geçip düşmanı görme noktasına gelince biraz korkuya kapılır. Burada Yiftah normal şartlarda hiçbir zaman yapmayacağı bir şey yapar. Unutmayın ki bu adam yıllarca sürgün hayatı yaşamış ve sonra birden İsrail ulusunun en yüksek yöneticisi durumuna getirilmiş, bir hakim yapılmıştı. Birden yukarıya çıkarılan bir adamın doğal tepkisi elbette heyecandır. Heyecanla acele bir vaatte bulunur. Yine unutmayın ki Yiftah olayları bugün bizim gördüğümüz gibi göremiyordu. Kendisi yarı putperest bir geçmişten geliyordu. Tanrı'yı tanıyor ama onun hakkında fazla bilgisi yoktu. Bu olayda Tanrı ondan herhangi bir vaatte bulunmasını, yemin etmesini istememişti. Rabbin önünde ant içerek şöyle dedi: "Gerçekten Ammon oğullarını elime teslim edersen, onları yenip sağ salim döndüğümde beni karşılamak için evimin kapısından ilk çıkan Rabbe adanacaktır. Onu yakmalık adak olarak sunacağım." Hakimler 11, 30-31. Ayetler. Yiftah'ın niyeti iyiydi ve Tanrı ona zaferi kazanacağı doğrultusunda her türlü güvenceyi vermişti. Dedik ya, bu adamın Tanrı'ya bu tür bir adakta bulunmasına hiç gerek yoktu. Çünkü Tanrı zaferi onlara bu adağa dayanarak sağlamayacaktı. Yiftah'ı bulunduğu yüksek makama koyan güç elbette Tanrı'nın elindeydi. Yiftah, kendisini buraya kadar getiren Tanrı'nın zaferi de sonuçlayacağını görüp kabul etmesi gerekirdi. Bu bölümün 29. ayetinde Rabbin ruhunun Yiftah'ın üzerine indiğini görüyoruz. Bu nedenle Yiftah'ın kendi kendine bu pişmiş aşa hiçbir su katmasına ihtiyacı yoktu. Bakın ne diyor Yiftah? "Beni karşılamak için evimin kapılarından çıkan herkes Rabbin olacaktır." Böyle bir şey olabilir mi? Peki evinin kapısından bir akrabası ya da komşusu çıksa ne olacaktı? O kişiyi Rabbe sunmaya hakkı var mıydı Yiftah'ın? Hayır, böyle bir hakkı yoktu. Yiftah, Mispa'ya kendi evine döndüğünde kızı tef çalıp dans ederek onu karşılamaya çıktı. Tek çocuğu oydu, ondan başka ne oğlu ne de kızı vardı. Yiftah kızını görünce giysilerini yırtarak "Eyvahlar olsun kızım" dedi. "Beni perişan ettin, umarsız bıraktın. Çünkü Rabbe verdiğim sözden dönemem." Hakimler 11, 34, 35. ayetler. Yiftah Tanrı'ya bir söz vermişti ve artık bu sözünden geri dönemeyeceğini düşünüyordu. Burada sorulacak soru şudur: Yiftah kendi kızını kurban olarak sunmaya mı söz vermişti? İsterseniz bu konuya daha yakından bakalım. Kutsal yazılar Yiftah'ın adağı ya da verdiği söz konusunda ayrıntılı bilgi vermez. Yiftah'ın haklı ya da haksız olduğu konusunda bir görüş bildirmez. Hayır, kutsal yazılara göre Yiftah'ta eleştirilecek, kınanacak bir yön yoktur. Gerçekten de kutsal yazılarda şöyledir: "Gidyon, Barak, Şimşon, Yiftah, Davud, Samuel ve peygamberlerden söz etmeme vakit yetmeyecek" diyor İbraniler 11.32'de. Göreceği gibi Yiftah'tan diğer ünlü Tanrı adamlarıyla aynı grup içerisinde söz edilmektedir. Tanrı'nın emri şudur, bakın: "Adam öldürmeyeceksin" diyor Çıkış 20. bölüm 13. ayette. Bu siyah beyaz kadar net ve açık: adam öldürmeyeceksin, insan öldürmeyeceksin. Tanrı aynı zamanda çocukların kendisine nasıl sunulması gerektiğine açıklık getirmiştir. Yasanın tekrarı 12.31'de şöyle okuyoruz: "Tanrınız Rabbe bu biçimde tapınmayacaksınız. Onlar ilahlarına Rabbin tiksindiği iğrenç şeyler sunuyorlar. Oğullarını, kızlarını bile yakarak ilahlarına, yani putlarına kurban ediyorlar. Ama siz Tanrınıza bu şekilde tapınmayacaksınız" diyor. Açık ve net. Buna karşılık Tanrı şöyledir: "Ben sizden böyle bir şey beklemiyorum. Bu tür bir şey putlara yapılan bir şeydir. Böyle bir uygulamayı kabul etmediğim gibi sizden de yapmanızı asla istemiyorum." Hatırlayacaksınız, Tanrı her ne kadar başta böyle bir istekte bulunduysa da daha sonra İbrahim'e oğlu İshak'ı öldürmesine izin vermemişti. Bu bir denemeydi. Bu gerçeği kabul etmemiz gerekir. Tanrı kesinlikle "adam öldürmeyeceksin" diyor. İbrahim ile İshak'ın bu olayında bize verilmek istenilen mesaj, İbrahim'in bu konuda nedenli kararlı ve itaatli olduğudur. Tanrı'ya itaatli. Evet, İbrahim Tanrı'nın sözlerini sonuna kadar yerine getirmeye kararlı olduğunu göstermişti bu olayda. İbrahim bıçağını eline almış ve havaya kaldırmıştı. Oğlu İshak'ı kurban etmeye hazırdı. Onun gözünde İshak çoktan ölmüştü bile. Çünkü o bunu yapmaya, oğlunu Tanrı'ya kurban etmeye yüreğinde çoktan karar vermişti ve bunu uygulamaya çalışıyordu. Ama Tanrı'nın bakış açısından olaya baktığımızda durum daha başka görülecektir. Tanrı bu olayda İbrahim'in imanını ve kararlılığını sınamak istemişti ve İshak'ın gerçekten öldürülmesi Tanrı'nın açısından söz konusu bile değildi. Tanrı asla buna izin vermezdi. Bence 31. ayetteki cümle yapısı şöyle bir yorum gerektirmektedir. Bu ayeti bir kez daha okuyayım. Gerçekten Amon oğullarını elime teslim edersen, onları yenip sağ salim döndüğümde beni karşılamak için evimin kapısından ilk çıkan Rabbe adanacaktır. Onu yakılmalık adak olarak sunacağım. Bu ayetteki son cümleyi biraz farklı bir yorumla değerlendirebiliriz. Onu yakılmalık adak olarak sunacağım. Konuyu bu şekilde ele alacak olursak, Yiftah burada iki şey yapacağını söylüyordu. Rabbe ya yakılmalık bir adak sunacağım ya da Rabbe bir armağan sunacağım diyordu. Yiftah kendi kızını yakılan bir kurban olarak Rabbe sundu mu? Ben onun bunu yapmış olabileceğini zannetmiyorum. Bence burada söylenmek istenen şey Yiftah'ın kızını bakire bir şekilde evliliğe hazırlıyor olmasıydı. Kendisi gayrimeşru olan Yiftah'ın tek bir kızı vardı ve Yiftah kızının evlenip çoluğa çocuğa kavuşmasını istiyordu. Ama evinin kapısından çıkan kişi kimdi dersiniz? Kendi öz kızı. Zafer kazandıktan sonra Yiftah'ı karşılamaya evinin kapısından kendi öz kızı çıkmıştı. Ve Yiftah onu Rabbe sundu. Yani bence kızı bekar kalacak, evlenmeyecekti. Peki bunu nereden biliyorsun diye soracaksınız. Bakın Yiftah'ın kızı neler diyor. Buradan böyle olduğunu düşünüyorum. Kız, baba Rabbe ant içtin dedi. Madem Rab düşmanların olan Amun oğullarından senin öcünü aldı, ağzından ne çıktıysa bana öyle yap. Hakimler 11 ayet 36. Dikkat ederseniz Yiftah'ın kızı söz dinler bir kızdı. Babasının Rabbe vaat ettiği her şeye uygun olarak kendisinde sadık kalacağını söylüyordu. Sonra ekledi, yalnız bir dileğim var. Beni 2 ay serbest bırak. Gidip arkadaşlarımla kırlarda gezineyim, kızlığıma ağlayayım. Hakimler 11:37. Yiftah'ın kızı, Yiftah'ın andının sunulan bir takdimi olduğundan habersizdi ama evlenmeyeceğini söylüyordu. Onun isteği öyleydi. Kimseyle evlenmeyeceğini düşünüyordu artık. Bundan sonraki yaşamını Rabbe adanmış olarak yaşayacaktı. Babası gidebilirsin diyerek onu 2 ay serbest bıraktı. Kız arkadaşlarıyla birlikte kırlara çıkıp erdenliğine erden kız olduğunu anladı. 2 ay sonra babasının yanına döndü. Babası da içtiği andı yerine getirdi. Kıza erkek eli değmemişti. Bundan sonra İsrail'de bir gelenek oluştu. İsrail kızları her yıl kırlara çıkıp Gilatlı Yiftah'ın kızı için 4 gün yas tutar oldular diyor Hakimler 11:38-40 ayetler arasında. Bu sözlerden Yiftah'ın kızının hiç evlenmediğini anlıyoruz. Tam tersine bu kız tüm yaşamını Rabbe adamıştı. 40. ayette geçen yas tutma sözcüğü aynı zamanda kutlamak anlamına da gelirdi. Her yıl 4 gün süreyle bu kızı özel bir şekilde hatırlarlardı İsrailliler. Çünkü bu kız tüm varlığı ve kişiliğiyle kendisini Rabbe ve onun hizmetine adamıştı. Bu kızın Rabbe kurban olarak adandığına ilişkin hiçbir açıklama yoktur. İnsanlar bu konuyla ilgili olarak uzun yıllar tartışmışlardır. Diğer sorunlarla birlikte bana sık sık şu soru sorulur. Yiftah kızını Rabbe kurban etmiş midir? Hayır, etmemiştir. Ancak burada önemli olan konu bu değildir. Üstelik Tanrı da böyle bir şeye zaten izin vermezdi. Buradaki önemli nokta Yiftah'ın verdiği sözü tutmuş olmasıdır. Onun vermiş olduğu söz kutsal bir sözdü. Belki aceleyle verilmiş, düşüncesizce verilmiş bir sözdü ama boş yere söylenmiş bir söz değildi. Tanrı sözü ant içmeler, yemin etmeler ve vaat sözleri konusunda sert ve kesin uyarılarda bulunur değerli dostum. Bakın Vaiz kitabında Süleyman peygamber ant konusunda neler diyor. Ağzını çabuk açma. Tanrı'nın önünde hemen konuya girme çünkü Tanrı gökte, sen yerdesin. Bu yüzden az konuş. Tanrı'ya adak adayınca yerine getirmekte gecikme. Çünkü o akılsızlardan hoşlanmaz. Adağını yerine getir. Adamamak adayıp da yerine getirmemekten iyidir. Değerli dostum, Rabbe sadece ve sadece yerine getirebileceğin şeyler hakkında adakta bulunmaya dikkat et. Yani söz ver. Korkarım Hristiyanların çoğu küçük bir ayinden geçerek bir şey yaptıklarını düşünüyorlar. Sunağın önüne yaklaşıp bir mum yakarak kendilerini Rabbe atıyorlar. Bazıları da bu işi saatlerce sürdürerek Rabbin önünde uzun süre kalmakla bu işin olacağını düşünüyorlar. Oysa Rab, ağzını çabuk açma, aceleyle davranma diyor. Aceleyle, dikkatsizce Rabbe bir adakta bulunduğunda akılsızlık edersin demektedir. Sen değerli kardeşim, bir sonraki dua toplantısında kendini Rabbe adarken bu konuyu aklına getir. Ağzından çıktığı halde yüreğinle onaylamadığın sözleri boş yere Rabbe getirme. Zaten verdiğin sözler Rabbin sözüne uygun olması gerekir. İftah gayrimeşru bir çocuktu. Annesi bir fahişeydi, bunu unutmayın. Daha sonra bu adamın güzel bir kızı oldu. Büyüdü, evlenme çağına geldi. Tek arzusu onu evlendirmek ve torun sahibi olmaktı bu adamın. Düşünmeden, taşınmadan, aceleyle bir adakta bulundu ama bu sözünde de durmayı bildi. İmanlılar bugün vaatte bulunup bu vaatlerini yerine getirmemekle çok ünlüdürler maalesef. Bunu ben Mesih'e ilk iman ettiğim günlerde fark ettim. Genç bir Mesih imanlısı olarak bir keresinde gençler konferansına katılmış, orada kendilerini tam olarak hizmet etmek için Rabb'e adamak isteyen 18 genci izlemiştim. Ben ise adım atıp ileri çıkmamıştım. Çünkü vereceğim sözü tutup tutamayacağımdan emin değildim. Ne var ki o gece kendilerini Rabb'e hizmet etmek için adayanlardan hiçbiri bu hizmete başlamadı. Peki sizler de Rabb'e bir konuda bir söz verdiniz mi? Eğer söz vermişseniz Rab bu sözünüzde durmanızı isteyecektir. Bu güvenilir sözdür. Onunla birlikte öldüysek onunla birlikte yaşayacağız. Katlanabilirsek onunla birlikte hükümranlık süreceğiz diyor Elçi Paulus 2. Timoteus 2 11-13'te. Onu inkar edersek o da bizi inkar edecektir. İmansızlık gösterirsek o yine sadık kalacak. Çünkü kendisini inkar etmesi olanak dışıdır. Evet, o yani Rab verdiği sözü tutandır. Bizler de verdiğimiz sözleri tutalım. Ama Rab kendisine güvenilendir. O sizi destekleyecek ve kötü olandan koruyacak. Ne güzel değil mi? Rab sadıktır, güvenilendir. Bizlerse ne kadar sözünde durmayan insanlarız. Ama Rabbimiz sadıktır, güvenilendir. İşte bu bize cesaret vermeli. İftah bugün bizlere iyi bir ders olmalıdır değerli dostum.